Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta o benim çok önem verdiğim Açık Radyo arşivine, yani bir yandan da hafızasına geri döneceğim. Bu bir program tekrarı olacak. Benim için çok önemli bir program bu. 12 yıl önce 2 Temmuz 2011'de sevgili Atilla Aksoy ile yaptığım program bu. Kendisini 27 Mart 2017'de maalesef kaybetmiştik. Evet, dediğim gibi arşiv çok önemli, hafızamız çok önemli. Evet, Atilla Aksoy ile birlikteyiz.
Bu hafta çok uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz ama bir türlü buluşup organize olamadığımız bir konuğumla birlikte olacağız. Atilla Aksoy. Atilla hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bizim Atilla Aksoy ile tanışıklığımız çok uzun yıllara dayanıyor.
Söyleme. Yaşımız çıkar artık.
Valla ben telefon numaramı söylemiyorum çünkü oradan da yaş çıkıyor. İlk numaralar. Ta Cumhuriyet Gazetesi'ne kadar dayanıyor Atilla Aksoy ile tanışıklığımız. Hatta o döneme dair benim çok hoş bir anım var. O zamanlar Köpük Yatı diye bir teknem vardı Bebek'te. Bir kibarca denizi bir balıkçı teknesini her zamanki gibi yüzen her aracı zorladığım gibi zorlayıp direkler yapmıştım. Armalar tasarlamıştım ve Bebek'ten önce Bozcaada, oradan da Assos'a gitmiştik. Orada Ak Yeşil Kavakaşlı'nın yazarı Nevzat Hoca Assos'u o zamanlar gündeme getiriyordu Cumhuriyet'teki yazılarıyla vesaireyle. Bir grup arkadaş toplandık, yani ben Köpük'ten Bozcaada'ya gittim, Bozcaada'dan işte Assos'a geçtim. Bebek'ten arkadaşlar falan, böyle hoşça bir 15-20 kişilik bir grup oluştu ve bize bir akşam orada Nevzat Hoca ile birlikte Assos Cumhuriyeti'ni ilan ettik. Sonra çok uzun ciddi tartışmalar, tabii ki içkiler eşliğinde, şu Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyalım mı tanımayalım mı diye. Sonra gene bir akşamüstü Atilla Aksoy, Okay Gönensin, işte Suay, böyle bir Cumhuriyet Gazetesi grubu Assos'a geldiler ki Okay Gönensin'in favori tatil yeridir Assos. Ondan sonra ve o akşam Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya karar verip ilk milli karşılaşmamızı yapıp bir sessiz film oynuyor. Hatırlıyor musun? Ondan sonra çok komik bir akşam, çünkü biz o sessiz film şeyini biz akşam önce oynamıştık. İçinde gerçek geçen bir film vardı. İşte abim de onu anlatırken masadan bir tane patlıcan alıp bize işte patlıcana vurup gerçek lafını bulmamızı istiyordu. Biz de işte sebze, nebat, tarım filan derken zaman bitti. Yok, sen yoktu o zaman. Zaman bitti. Abim bizi döndü, bizi azarladı. Patlıcan bu gerçek işte, nasıl anlamazsınız dedi. O gün öne geçti. Ertesi akşam bu Türkiye Cumhuriyeti, Assos Cumhuriyeti'nin sessiz bir milli karşılaşmasında. Hiç unutmuyorum, bir de bir patlıcan ödül olarak konmuştu. Nevzat Hoca hakemdi. İşte Atilla, Okay vesaire karşıya dizildiler, masalar kurulmuş, biz de dizildik. İlk şey, soru onlardan geldi. Tesadüf, abim çıktı ve tesadüf filmin, yani sorunun içinde gerçek geçiyordu. Abim gitti, dinledi soruyu, döndü, bize ödül olan patlıcanı gösterdi. Biz hep beraber gerçek diye bağırdık. Ve Atilla Aksoy başta olmak üzere herkes ayağa fırlayıp şike şike diye. Böyle bir tanışıklığımız var. Ondan sonra da reklam sektöründe yavaş yavaş şey olduk. Daha sonra da bir gün ben Ataköy Marina'da Exorient'inde debelenirken Atilla Aksoy'u bir teknenin altında gördüm.
Evet.
Çok güzel bir troller.
Aynen.
Şimdi Atilla, ben sohbete şeyden başlamak istiyorum. Şimdi her seçim insanı biraz anlatır ya. Hani aldığın tabii, arabanın tabii, markasından, tabii, giydiğin tabii. elbiseden. Yani. Şimdi tekne de böyle bir şey var sanıyorum. Yani ille de yelkenli diye tutturanına bir kimlik hanesine bir şey not alıyorsun. İşte yat diye tutturana not alıyorsun. İşte hatta ben tekne almam, tekne kiralarım diyene bir not alıyorsun. Bir de işte troller gibi ki benim çok sevdiğim bir teknedir. Senin bu anındaki tercihin mesela niye bir yelkenli tekne değildi? Nasıl yani, tercih?
Yani bir kere çok yelkenli çok zaman isteyen bir şey. O emeği vermezsen ve o fitliği, fiziksel fitliği de yakalayamazsan tekneden zevk almak çok kolay değil. Maalesef benim iş hayatım ya da yaşam tarzım kendime spor anlamında, zaman anlamında, teknede çok vakit geçirme anlamında o lüksü bana bugüne kadar en azından tanımadı. Dolayısıyla hep hayranlıkla izledim teknecileri, yelkencileri ve yelkenleri. Ama kendimi onun üzerinde ona hakim olamayacağım, onu beceremeyeceğim, ona yetişemeyeceğim hissini de beraberinde verdi. Bu gereksiz bir paranoyak bir korku da olabilir. Bunun haklı tarafları da kısmen olabilir. Ama yelkeni bir kenara bırakınca ondan sonra yine pek çok çeşit var insanın önünde. Evet. İstersen muhtemel ikinci soruna geçeyim. Troller niye?
Evet, evet.
Troller bir kere çok karakteristik bulduğum
bir şey. Belki onu bir açıklamak gerekiyor. Troller kuzey balıkçı teknesi. Yani
kuzey yani Avrupa açısından kuzey evet. tabii. Amerika açısından daha çok işte İstakoz vesaire bölgelerinde evet. ağırlıkla kullanılan.
Ama profesyonel kesin... bir teknenin, profesyonel bir balıkçı teknesinin tenezzüh aynen. teknesine aynen. dönüşmüş
aynen.
hali.
Aynen. Aynen. Evet. Benim almış olduğum ikinci el bir tekneydi ve bir Türk usta tarafından yapılmıştı. İç dizaynı, tasarımı ve hatta dış tasarımı da büyük ölçülerde Grand Banks'ten etkilenmişti. 42 feet'lik bir yani 12.7 midir, 12.6 mıdır? Küçük bir tekneydi, iki küçük kameralı. Ama arkası müthiş bir evet. Akdeniz'e göre
salonu, terası açık hava.
Yani orada hatta işte iki köpek, üç keçi filan yetiştirme şansı bile neredeyse vardı.
Peki bir şey sormak istiyorum Atilla. Biraz önce anlatırken ikinci el dedin. Şimdi ikinci el teknelerin bana göre, birinci el teknelere göre çok önemli bir farkı var. Birinci el tekneyi aldığın zaman... Fabrikadan çıkmış kimyasalların kokusu da dahil.
Doğru.
Sıfır bir tekne alıyorsun. İkinci el tekne de bir başkasının izleriyle birlikte bir tekne çok alıyorsun. Ne yaptın? O ilk sahibinin izlerini sildin mi? Bir kısmını sakladın mı? Kendi izini de mutlaka bırakmışsındır. Nasıl bir şey? Çünkü tekneyle ilişki kurmak çok farklı bir şey.
Çok güzel bir, çok yani çok. Detay gibi gözüken ama çok anlamlı ve duyarlı bir noktaya temas ediyorsun. Bir kere bir önceki sahibinin izlerini silmeyi düşünseydim o tekneyi almazdım. Bence yani isim gerekmiyor şu anda ama yani müthiş iyi izler bırakmıştı. Ve zaten o yüzden de tekne çok cazip geldi bana. Küçük bir yani laciverde boyamıştım teknenin dışını altını onun dışında hemen hemen hiçbir şeye dokunmadım bir iki ilave yaptım yani su deposunu büyütmek falan gibi
ya teknik, da müzik sistemi hoparlörü
falan gibi ama yani onun dışında hemen hemen hiçbir şeyine dokunmadım diyebilirim. Benim tekne deneyimim çok yakın bir İsviçreli dostumla birlikte oluyor. Biz her sene eskiden onunla birlikte iki defa, son yıllarda da bir defa bir çift olarak yani dört kişi beraber çıkıyoruz ve bu sene Haziran ayında bir guletle 14. senemizi hiç aksatmadan 14. sene içinde de 20 defa çıkmışız beraber. her kimimiz, o bir şarap üreticisi. Dolayısıyla ve bir gurme. Dolayısıyla yemek pişirme ve yemek yeme, o muhabbet çok önemli bir parçası teknenin. Biz hemen hemen hiç dışarıya çıkmıyoruz, hiç dışarıda bir şey yemiyoruz diyebilirim.
Bu söylediğin çok önemli çünkü yani işte burada belki şey başlıyor. Hani tekneyle birlikte yaşamakla bile bir teknem var ama o öbür tarafında da hani o laf da oradan, o taraftan çıkıyor herhalde. Tekneyi bir alırken bir de satarken sevinirsin diye. Bir de ilk sözünü ettiğim, yani tekneyle birlikte yaşayanlar var ki ben mesela onlardan biriyim. Çünkü ben sırf teknede seyir yaparken, onun keyfini çıkartırken değil, aynı zamanda onun bakımını yaparken, altında zımparasını yaparken, terlerken de keyif alıyorum. Biraz mazoşist bir...
Yok, ben bunu gayet iyi anlıyorum. Yani o fiziki, o efor, o fizik güç kullanma, o müthiş bir dinlenme zihinsel anlamda. Hatta bir alışkanlık haline geldiğini de biliyorum onun. Önemli olan hayatın tarzını, iş yaşamını ona göre ayarlayabilmek. Ben bunu beceremediğim için zaten kendimi bir denizci sayamıyorum bugün. Olamadım çünkü.
Peki Trawler'a, yani tekneye geri dönelim. İsmi neydi?
Karides.
Karides. Eski ismi de mi Karides'ti?
Eski ismi de Karides'ti. Hı hı.
Peki Karides, bildiğim kadarıyla sana da sattın galiba, değil mi? Evet. Şu an. Ne kadar birlikte oldun Karides'le?
10 yılı aşkın bir süre.
10 yılı aşkın bir süre, bayağı bir süre. Peki bu 10 yıl boyunca ilk Trawler'ı seçme kararında hiç sorguladın mı? Ya acaba bir başka tekne?
Trawler'ı ilk Londra'da bir boat show'da dikkatimi çekti benim. Ve de müthiş bir Trawler vardı ama yani salon şeydi yine, o iç tarafının kocaman olduğu ve benim hiç çok fazla da alakamın olmadığı bir bölüm o. Dolayısıyla yine çünkü Akdeniz'deyim ben ve Ege'yi seviyorum. Ege'de de Türk kıyılarını seviyorum. Bu da bir tercih yani. Çok net tercihim var bu konuda.
Ama bu konuda çok doğru bir tercih. Çünkü yani onlarca, yüzlerce insan, yerli, yabancı, ki bunlar arasında işte dünyayı dolaşan Türkler de dahil olmak üzere, bizim kıyılarımızın çok dünyadaki ender coğrafi cennetlerden biri olduğunu söylüyor. Yani. Dolayısıyla yani hani bunun arkasında bizim mahalle durumu yok.
Katiyen yok. Bir sürü de eksiği var bizim kıyılarımızın. Yani sunduğu şeyler açısından
servis
ama
anlamında.
Doğal, evet, servis anlamında ama doğal olarak yani bence tartışılamayacak bir üstünlüğü var. Dolayısıyla yani benim tekneyi almamın temel nedeni de Bodrum ve aşağısındaki kıyıları mümkün olduğu kadar çok iyi yaşamak, oralarda olmak, suyun üzerinde olmak tabii ama özellikle de oralarda olmaktı. Oralara uygun, bence batıdaki teknelerin çoğu oralara uygun değil.
Evet, ben buna çok katılıyorum. Hatta son Pendik Fuarı'nda iyice bir şey, bu fikir pekişti bende. Bize kuzey teknelerini sattılar. Yani şu anda marinalardaki teknelerin %90'ı kuzey teknesidir. Yani nedir kuzey teknesi? Küçük bir havuz, dış alan, aynen, geniş bir kamera, kabin, iç yaşam. Halbuki Türkiye gerek mevsimi itibariyle tam tersini çağırıyor. Yani büyük havuz, büyük güverte, işte mümkünse de kamerada, yatakta olmasın, güvertede yatılsın. Ki yani bir sürü ben mavi yolculuk yapan insanları biliyorum.
Yani elimi kaldırıyorum.
Evet. Güvertede yatmak çok.
Kameraya gidip uyuduğum oluyor ama gündüz tabii saatleri vesaire, ama yani gece yıldızların altında uyumayı.
Evet, ve sabah o ilk güneşte hafif uyanıp ondan sonra yüzünü denizde yıkamak. Peki ne kadar oldu? Tamam, peki devam edeceğiz ama istersen Atilla bir müzik arası verelim mi Gürkan? Evet, Kırık'a. Kabasaz albümünden Dokumacı Ördek'ti çalan parça. Atilla Aksoy ile sohbetimiz devam edecek. Onun bir Trawler'ı vardı. İşte onun hikayesini konuşuyoruz. Şimdi hemen bir başka şeyi sormak istiyorum. Ben seninle hiç denize çıkmadık bir kere. O kadar zamandır şey oldu.
Doğru.
Hiç ben senin tekten de olmadım.
Doğru.
Genelde bir kaptan diye bir şey vardır. Belli bir boy teknenin üstünde ve belli bir yoğunlukta iş hayatı olan insanlar zorunlu olarak kaptan kullanırlar ki çok makuldür. Yani işte telefon edersin, 5'te geleceğim dersin, tekne hazırlanır, çıkarsın. Sen kaptanlık yaptın, nasıl bir tekne sahibi oldun?
Şimdi kaptanlık mesele, bir kere kaptan vardı teknede. Yani belki alışılmışın dışında bir kaptan. Yani neredeyse bir arkadaşımız gibi. Ama orada ya bir kere ben yani tekne anlamında denizde büyümüş bir çocuk değilim. Yani İstanbullu olmanın getirdiği işte Florya'dan Tarabya'ya, Kilyos'tan bilmem ne adaya kadar ancak o anlama denizle ilişkimiz var. Dolayısıyla deniz çok ciddi bir olay. Yani öyle ben giderim kaptan ehliyetimi alırım ki eşimin kaptan ehliyeti de var. kaptan ehliyetimi alırım ve yarın teknenin üzerine çıkarım. Sonra da marşa basar.
Denize çıkarım.
Dümeni kullanırım. Bu öyle bir şey değil. Maalesef yani komik şeyler duyuyorum. O meteoroloji raporunu almadan denize çıkan arkadaşlar ve kaptanlar yıllardır kaptanlar da şahit oldukça da paralize oluyorum. İki bu koylardan bahsettiğimiz zaman yani bu koyları bilmek, o koylarda tabii troller'ın bir avantajı vardı. Yani sağlam çok çok rahat o anlama. Her yere girip çıkabiliyorduk ama yine de nerede olmak istediğini, nerede olabileceğini bilmek için de bir kere ilk başta en azından bir kaptana ihtiyaç var. Ben 1970'lerin başında ilk mavi yolculuğa çıktım. Benim neslim açısından çok erken sayılmayabilir bu. O zaman inanmayacaksın ama balık bile vardı. Neyse sen bilirsin tabii.
Vardı tabii.
Yani biraz zorlarsak hatırlarız yani.
Şu yüzgeçli kuyruğu olan şey
evet,
değil mi?
Evet, onlar vardı. Hatta onları işte tutar yakalar yerdik vesaire. Bir anımı da anlatırım sonra. Tamam. Sen sonra Akya anımı.
Ah, sordum bile.
Hürriyet diye bir tekne vardı çok eski.
Onu biliyorum. Evet. Hürriyet çok meşhur bir mavi yolculuk teknesiydi. Evet. Rahmetli Erim Gözen, Ali Sirmen vesaire onlar da Hürriyet'le çıkarlardı.
Yani çok eski guletlerden.
İlk mavi yolculuk yani daha doğrusu belli bir kalitede, belli bir standartta servis sunan, içinde yaşaması biraz daha...
Muhabbeti olan diyelim muhabbeti. İstersen. Servis değil.
Hayır, servis derken... O dönemki diğer teknelere doğru. Göre.
Evet, makarna pişiriler. Göçekteyiz. Bugünkü göçek değil, başka bir göçek o zaman. Çünkü iki hafta önce saydım. Şöyle bulunduğum noktadan 180 derece bakınca 67 tane tekne vardı. Son gece göçeğe geldik. Oradan sabah çıkıp dönecektik. Keko'ya gittik aslında. Neyse, Hürriyet'teyiz. Bir an göçekte. Denizin içi Akyalar doldu.
Akyalar.
Akyalar. Akya istilasına uğradık. Ve ne kadar kötü balıkçı olursan ol bir şeyler yakalıyorsun. Ve epey de yakaladık. Bütün koyu dolaşıp ki Amerika'dan gelmiş birkaç tekne ve denizci vardı. Herkese balıklar dağıttığımızı ve kendimizi kahraman ilan ettiğimizi hatırlıyorum. Akya'yı ondan sonra öyle denizde Akya gördüğümü bir daha hatırlıyor muyum bilmiyorum ama en azından 80'lerden beri hatırlamıyorum. Evet. Hatta balık ve olta takımlarını da çıkarmayı reddediyorum. Artık bazen kaptan ya da bir başkası hadi olta molta falan diyor da reddediyorum. Evet, yani tabii mavi yolculuktur bu işi ben de ateşlendiren, heyecanlandıran. Dolayısıyla tekrar troller konusuna gireceğim. Troller'ı
kaptanlık konusuna gelin tekrardan. Tamam. Mesela şimdi ben ikisini de anlıyorum ama mesela bir dakika kaptan ya şimdi tekneyi ben bir yanaştırayım.
Bu var. Kolay bir şey. Bu o bir
ama
şey.
Sahip olarak değil, istek olarak. Yani,
tabii.
Yani daha şöyle söyleyeyim. Meraklı mıydın işin o kısmına? Meraklı olmayabilirsin. Yani,
tabii olmayabilirim. Hatta çok fazla meraklı olduğumu da söylemeyeceğim. Yani zaman zaman bunu yapardım ama yani Bodrum Marinası'na geldiğimde yapmak istemezdim mesela. Hı. Ya da bir marinaya girerken yapmak istemezdim bunu.
Hı. Daha tek başına çıktın mı hiç?
Tek başıma hiç çıkmadım.
Hı. Ya demek ki o zaman burada disiplinli bir karar var yani. Tabii, çünkü tabii. Bunu biraz daha şey çok doğru buluyorum da bu şeyi. Yani denizde şaka olmaz filan meselesini söz ettim. Biz de zaman zaman bu programda söylüyoruz. Hatta benim yani denizden korkmazsam denize çıkmaya cesaret edemem gibi bir şey var. Kaptanı kendi, yani meseleyi oyun olarak görüp bunu ben de kullanacağım anasını satayım dediğin andan itibaren bir hataya doğru gidiyorsun.
Luna Park'taki şeylere benzemiyor. Yani.
Peki biraz da seninle memleket meselelerini konuşalım.
Asos Cumhuriyeti.
Yok. Ama o çok sevimli bir hatıra biliyor musun? Ya Asos Cumhuriyeti. Kıyılarımızı konuşalım. Çok uzun zamandır 10 yılını geçirdim diyorsun. Tekneyi satalı kaç yıl oldu?
2007 sattım.
2007 demek ki
4 sene.
15 seneden söz ediyoruz. En son şimdi bir mavi yolculuktan geldin. Daha öncesini de biliyorsun. Çok değişti kıyılarımız. Ve büyüdü. Aslında Türkiye'deki denizcilik sektörü de büyüdü. Amatör denizcilik de yaygınlaştı. Ve bununla birlikte de bir sürü problem de arka arkaya gelmeye başladı. Yani eskiden de benzer problemler vardı ama mesela ben ilk o programın başında sözünü ettiğim köpük teknesiyle Bodrum'a giderken bir tane köylü hemen deniz kenarındaki tarlasında öğle tatilinde dinamitle balık avlıyordu. O zaman öyle bir problem vardı. Dinamitle balık avlanmaması gerektiğini. Ama şu anda mesela aynı zavallı köylünün koyunda ihtimal devasa bir balık çiftliği
var.
Yerleşmiş olabilir. Nedir şeyin memleket meselesi dediğim bu yani. Yanlış anlayma.
Yani problemlerin giderek büyüdüğü, kıyıların kısmen tahrip olduğu, kısmen çirkinleştirildiği vesaire meselesinde ve buradaki duyarlılığını da gayet iyi anlıyorum ama kentte yaşayan bir insan olarak ve özellikle İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, hatta bunu pek çok kent içinde en azından Türkiye'de söyleyebilirim. Yine de ben Bodrum-Keko arasını için bir yukalalık yapabilirim. Hı. Ben sürpriz bir az bozulmuşluk hissediyorum. Sürpriz ölçülerde. Çünkü daha kaba, daha brutal, acımasız yapılaşmaların olduğunu biliyoruz. Yani şimdi Bodrum'un içine bakalım ve o muhteşem kıyılarına bakalım. Oradaki bozulmaya bakalım. Ama orası bir merkez olduğu için onu ayırıyorum. Ama bir mavi yolculuk yaptığımız alan içinde bu anlama gözümü, sesimi, kulağımı, duygularımı rahatsız eden şeylerin sayısı henüz çok fazla değil.
Diğer yerlere göre.
Diğer yerlere oranla. Tabii ki görece söylüyorum bunu. Ancak şunu söyleyebiliriz. Denizi iyi kullanan bir ülke olmadığımız açık bizim. Yani işte ayağımızı sokmaya.
Peki şimdi şöyle bir şey var. Yani bir taraftan çığ gibi gelişen bir ülke, o ülkedeki hayat ve dolayısıyla talepler ve de bu taleplerin de ticari karşılığı var. Yani işte binasından, işte yedirmesinden içmesine kadar. Dolayısıyla o talepler de belli bir zaman içinde hemen isteniyor. Bu yönetilebilir bir şey mi? Yani bir kader midir bu bozulma? Yoksa bir yönetim problemi midir?
Hiç kuşkusuz bir yönetim problemi. Yani bu belli bir yani şimdi nüfus da kontrol edilebilir bir şey. Yani başbakanımız alınmasın ama.
3 tane mesele.
Evet. Şimdi yani sen kontrol edilebilir derken bir tane yapın daha fazla yapmayın lan diye bir talimat ve emir beklemek anlamında söylemiyorum ama yani bu işin ne kadar, hatta Süleyman Demirel döneminden beri ne kadar pompalandığını da biliyoruz o büyük Türkiye edebiyatlarının. Ama Türkiye'de bu anlama kentleşme yönetilmedi, kentin nasıl kentleşeceği yönetilmedi, göç yönetilmedi, nüfus artışı yönetilmedi vesaire vesaire. bütün bunlar biraz da vahşi bir pazar
kapitalizmin o en vahşi.
Yani bunlar bir anlama kaçınılmaz, kader değil ama öyle bir politikanın sonunda kaçınılmaz olarak gözüküyor. Doğrusu çok daha bozulmuş kıyıları gördüm ben bu süreçlerden, bizden daha önce geçmiş.
İspanya mesela.
Kesinlikle İspanya tabii ki bugün artık anlayıp buldozerle yıkıyorlar bazı şeyleri ve bütün turizm politikasını değiştiriyorlar, değiştirmeye başladılar.
Yani temizlik çok yapıyorlar yani.
Eskiyi temizleme anlamına kesinlikle.
Şey de benim
bilmiyorum. Bir de kafaları temizliyorlar, çok önemli.
Yani o önemli.
Çok. O önemli. Bunu da çok başarılılar yani.
O önemli tabii.
Yani yılda 3000 sadece yeme içme sektörüne şef ve servis elemanı yetiştiriyorlar bakanlık.
Talebi terbiye etmek de çok önemli bir yönetim meselesi. Tabii. Yani çünkü o talep kontrolsüz bir şekilde ortaya çıktığı zaman işte kapitalizmin kendi cevap verme mekanizmaları birdenbire karşına devasa binalar ve de işte balık çiftlikleri vesaire olarak çıkabiliyor. Benim Türkiye'de bir şeyim var. Hani hep turizmin geldiği yerlerde işte yapısal bozukluklar vesaire vesaire şeyler söz edilir. Bir tek Asos ters yönde bir değişiklik yaşadı.
Doğru.
Asos eskiden gecekondulardan ibaret.
Çıkmaz sokak olmasının getirdiği bir avantaj.
Ama taş yapı tercihi yapıldı ve de ona sanıyorum orada yaşayanların ortak kararı. Bu
kesin, yani o anlama bir rastlantı. Yani o insanlar yaşamasaydı öyle olmazdı diye düşünüyorum.
Çünkü taş yapı dediğin pahalı bir şey.
Değil misin?
Yani.
Değil misin?
Dolayısıyla.
Üçte bir arttırıyor şeyi.
Evet. Yani ben mesela yıllar sonra Asos'a gidip çok şaşırmıştım. Aa, burası ne olmuş diye. Sanki oraya yeniden bir şey inşa edilmiş. Yeni bir mimarlık anlayışı.
Doğru.
O işte Pis Mustafa'ları hatırlarsın, o eski balık şey. Sonra Mustafa Hoca'nın şeyi, pansiyonu. Tamamen yok olmuşlar. Yerine böyle taş yapılar gelmiş. Bazen demek ki denk düşebiliyor.
Evet. Ama bu örneği çok fazla çoğaltma şansına da maalesef sahip değiliz.
Ama en azından eski fotoğraflardan, yeni fotoğraflardan bir başkasına gösterebiliriz. Burada tabii şey de önemli. O demin hani talebin terbiye edilmesi ya da işte denetlenmesi gibi.
Özendirmek gibi.
Kimleri yetiştirdiğimiz, nasıl yani bir kuşak yetiştirdiğimiz de önemli. Yani
bir kere hiçbir şey yapmadık. Turizm anlamında hiçbir şey yapmadık. Yani turizm bizim için sadece İngiltere'deki dergiye ilan vermek ve burada da otel yapmak, 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otel yapmak gibi bir politikayla çözülebilir zannettik. Oysa bir turizm kültürü yaratmadık. İç ya da dışa dönük fark etmez. Yani hep gençliğimde şunu hatırlıyorum. Yunanistan'da tesadüf ya da tercihli olarak Yunanistan'a gittikten 3-5 gün sonra bir ülkeme dönsem de bir bu kötü yemekleri yemek zorunda kalmasam diye düşünürdüm. İnan şu anda yani çıktığım teknede eğer yiyeceklerim yoksa ya da yaşarken, yani Bodrum'da yaşarken, şurada yaşarken nereye gidilir de nerede ne yenir diye düşündüğüm oluyor. Yani bu kadar mesela mutfağımızı komple öldürmüş vaziyetteyiz. Yani daha spesifik konuşmak istemiyorum yani birileri üzülmesin diye ama balıkçı köyü diye geçinen bazı yerlerimizin şu anda salata yapamadıklarını iddia edebilirim. Salata.
Peki nere? Yani bir balıkçı köyünün balıkçı köyü olmaktan vazgeçmesinin şeyi psikoloji olamaz.
Tek bir, yok canım, bunu tek bir nedenle açıklamak mümkün değil ama başka bir şey söyleyeceğim. Benim bir zeytinyağı müşterim var. Ve de ismini vermeyeceğim çünkü çok met edeceğim. Müthiş bir Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarını seçiyorlar, alıyorlar ve muazzam bir teknolojiyle de şişeliyorlar. Yani içindeki havayı alarak bozulmasını ve bayatlamasını önlüyorlar vesaire vesaire. Ve de böyle büyük de reklam kampanya bütçeleri yok. Dolayısıyla biz bazı sponsorluklar düşünüyoruz. Seçmece yerlere hediye edelim. Onlar tanıştırsınlar müşterileriyle. Özellikle zeytinyağının kalitelisinden anlayabileceklerle. Teklif ettim. 3-4 yere bu anlamda. Abi biz bahçeden alıyoruz. Yani ya da komşudan alıyoruz. Onun için sağ ol, teşekkür ederiz ama hiç gerek yok. Biz işe de yaramayız dediler. Sonra gittiğim 4 sefer üst üste salatanın içinde ayçiçeği yağı vardı orada. Şimdi niye bu diye çıldırıyorum. Yani neden yani bu kadar zeytinyağı yöresi işte falan. Abi sonunda yani daha ucuz diyebiliyor bana ya. Yani bunu dediği zaman şimdi burada bir sürü faktör var. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Yine bahsettiğim 6-7 tane balık restoranının yan yana olduğu yer yörede balıklar son zamanlarda müthiş buzluk ve hiç gördüğün zaman kaçacağın cinsten o buz şeylerine koyuyorlar ya işte İsrail'den gelme barbunyalar bilmem nereden gelme Norveç'ten gelme bilmem neler falan. Geldim ki her gün saat 3'te metroya son derece taze ve iyi balık geliyor. İzmir'den ve İstanbul'dan. Hı. Nasıl organize ettiklerini bilmiyorum. Helal olsun. Hı. Hatta son gittiğimde şöyle 4 kilo 700 gramlık bir trançayla o gün yakalanmış. Karşılaşınca da çok şaşırdım. Çünkü bir aydır trança soruyordum balıkçılara. Tek bir tane çıkmamıştı. Tek bir tane Bodrum yöresinde. Niye almıyorsun dedim. Bir sürü gerekçe söyledi bana. Palavra. Sonra bir başkası dedi ki bak şöyle bir durum var. Burada bir balıkçı var. O balıkçının 8 milyar lira alacağı var lokantadan. Bir gün metrodan aldığını öğrenirse ertesi gün kapıya gelir ve lan 8 bin lira mı 8 milyon lira mı diye hesap sorar. Şimdi bu kadar girifleşmiş, bu kadar çözümsüzleşmiş problemler bunlar. O yüzden taze balık satamıyor. Onun aracılığıyla aldığı o balıklar kalıyor elinde vesaire vesaire vesaire. Ama yani Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda ya da devlet bu konularda yani Türk mutfağı konusunda herhangi bir şey yapmış mıydı? Yani son zamanlarda yapılacağına ve yapılmaya başlandığına dair bir şeyler duyuyorum. Henüz ne kadar başladılar bilmiyorum ama hiç yapılmamıştı. Yani biz 30 seneyi bu anlama
boş harcadık.
Geriye gitmemizi seyrederek harcadık.
Peki bir müzik arası daha verelim. Atilla Aksoy ile sohbetimiz devam edecek. 6 bir sır var gülüşünde. Kırıkayı da çalan bir sır var gülüşünde. Evet, Atilla Aksoy bu hafta Açık Deniz'in konu. Hazır yakalamışken de bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi Atilla, biz yelkencilerin genel bir sıkıntısı var. Yahu biz medyada bir türlü yeterince yer alamıyoruz diye. Ben Türk yelkenciliğini müşteri olarak gidirip önüne koysam. Desem ki sevgili Atilla Bey, ben hem Türkiye'de hem de dünyada bu güzelim kıyılarda işte biz burada bir sürü olanak var, bir sürü bir şey de yapıyoruz. Ama bir türlü marka olamadık. Bir kere bu müşteriyi kabul eder miydin?
Muhtemelen evet. Ama benden de çok fazla bir şey beklememesini de söylerdim şöyle, şu anlama. Yani elimden gelen çabayı gösterirdim tabii de. Önümüzde bir tane engel var, medya.
Yani o nasıl aşılır?
Yani bütün mesele orada.
Artı hemen bu da bir soru ekleyeyim. Soru değil de bir şey daha ekleyeyim. Tamam, diyelim ki Türk medyasını kendi özelinde alıyoruz ve de hoşnut değiliz. Peki Avrupa medyası kullanarak Avrupa yani medya genel olarak böyle problemler var mı yoksa Türk medyasına özgü mü? Medyayı aşmak ya da aşamamak meselesi.
Hayır, bu bence global bir sorun. Türkiye burada ekstrem noktalardan bir tanesinde ama bu çok global bir sorun. Yani belki birkaç ülke hariç, yani İngiltere,
Fransa.
Yani Fransa tabii doğru ama pek çoğunda en alt ortak paydaya dönük bir yayın yapma hakimiyeti çok çok yaygın. Yani toplumun en alt ortak paydasına ve herkes kitle peşinde. Burada bir umut giderek pazarların, piyasaların büyük kitlesel pazarlar olmaktan çıkıp yine küçük niş pazarların önemli hale gelmesi ve marka gücüyle de çok paralel olması gibi bir gelişim, bir trend izliyoruz. Hmm. Ama bu bir ekonomik gelir ve refah seviyesiyle bağlantılı bir şey. Türkiye o noktada değil. İstediğimiz kadar işte fert başına milli gelir 10 bin dolar oldu diyelim. İstediğimiz kadar büyüme hızımız dünya rekoru diyelim. Bunlar kötü göstergeler değil ama oraya varmamıza daha çok var. Ayrıca vardıktan sonra da sadece mesele ekonomik, cebimizde kaç lira var meselesinin ötesinde geçtiğimiz 30 yılda ne gibi eğitim aldık, ne gibi bir kültür içinde yaşadık gibi pek çok faktör var.
Peki aynı koşullarda futbol başarılı, basketbol başarılı, medyada yer almak anlamında söylüyorum. Voleyboldan söz edebiliriz. Bunlar hepsi kitle sporları dediğimiz, yani birebir bir yere gidip seyrettiğin sporlar. Şimdi öyle baktığın zaman dünyada mesela yelkeni seyredilebilir halde kurguluyorlar. Mesela en son Haliç'te bir extreme sailing tekneleri geldiler. Sırf gösteri tekneleri. Yani ben bir tanesiyle işte bir tur yarışım, bir turunda yarıştım. Motor yok içinde, kamera hiçbir şey yok. 12 metre civarında tekneler. Ama yani şey, Luna Park'ta şey yapıyormuşun gibi seyretmesi de güzel, çünkü koskoca tekne kalkıyor, işte takla atıyor, devriliyor vesaire. Yani orada senin gelip eğleneceğin, bir seyredip keyif alacağın bir şey var. Ayrıca Haliç'te tabii ben gittim orada. Yelkenle çok da ilgisi olmayan genel halkımız süper güzeldiler. Mangalları yakmışlar, teknelere bakıyorlar filan. Şimdi benim bu programı ta başından beri çeşitli yelken kulüplerinden bu tür şikayetler almaya başladığım zaman, ki ve bu programda da, yani ben bu kadar deniz meraklısı Beysun Gökçin olarak ben yelken yarışlarına yer vermiyorum, veremiyorum, vermek istemiyorum. Hı hı. Çünkü üç tane iddialı teknenin her hafta birinin birini geçmesi falan beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben gazeteci olarak baktığım zaman hikaye istiyorum.
Şimdi ben her gün Suadiye'de Caddebostan Kalamış arasında yürümeye çalışıyorum sahilden. Kaç tane yelkenli görüyorum, kaç tane optimist görüyorum, kaç tane genç çocuk görüyorum diye sorarsan neredeyse sıfır diyebileceğim kadar az. Sıfır diyebileceğim kadar az.
Şu an öyle değil ama ya, epey var şu anda.
Belki benim saatlerimle
belki denk olabilir.
Ama yani peki 100 tane diyelim. Şimdi 100 ile 14 milyonluk bir kentte bu işler o kadar kolay olmaz. Orta bir de 3 tane muhtemelen ya da 5 tane hangi spor dalını seçeceksin diye sana sormuşlardır. Bunun içinde yelkenli yoktu.
Yok.
Doğru.
Tabii.
Doğru. Yok.
Tabii.
Bu anlamı hayatın içi, bu kadar da zor değil. Bunu organize etmek lazım. Yani ama küçük yaştan i̇şte, hayatımıza girmediği sürece.
İşte tam bu noktada da şey başlıyor işte. Benim o hikaye dediğim şey. Mesela ben haftaya 15'inde işte, muhtemelen de radyo programında Çanakkale civarından yapıyor olacağım. Bebekiye değil işte bir tekne tasarladım biliyorsun. Onunla aşağı yarışına gireceğim. Solo gireceğim. Hı. Ama bu solo, yani tek başıma gideceğim bu Dişlomu'dan Çeşme'ye kadar. Bu aynı zamanda Açık Deniz Yarış Kulübü'ne, yani aşağı yarışını düzenleyen kulübede bir solo kategorisini açmayı da öneriyor
çok
olacağım.
Çok güzel.
Niye solo? Çünkü solo üzerinden hikayeler yaratmak mümkün. Dolayısıyla bir takım insan, genç jenerasyonun önüne bu sporla ilgilenecek küçük hikayeler koymak mümkün. Ben bunu önemsiyorum ve deneyeceğim. Ama yani işte Açık Radyo'da 96 yılından beri bu programı yapıyorum. Yani ondan fazla herhalde bir takım insanlar gelip bu programı dinlerken tekne aldığını, oğlunun işte basketi bırakıp yelkene başladığını vesaire falan söylüyorlar. Yani bir tür konsantrasyon diyeyim, süreklilik işe yarayabiliyor. Dolayısıyla yani çünkü ben bunu, yani niye yelkende işte atıyorum tenis değil. Deniz adamı eğitiyor. Bizim genel olarak toplumumuzun da biraz sivriliklerini yumuşatması gerekiyor.
Doğru.
Dolayısıyla da yapmıştı. Bunun aletlerinden bir tanesi ya da işte sosyal aletlerinden bir tanesi de benizcilik olduğuna inanıyorum ben. Peki Atilla'cığım, programın sonuna geldik.
Evet, Açık Deniz'de bu hafta 12 Temmuz 2011'de yani 12 yıl önce sevgili Atilla Aksoy'la yaptığım sohbeti yayınladım Açık Radyo arşivinden. Kendisini Mart 2017'de kaybetmiştik. Aynı zamanda Açık Radyo'nun kurucularından ve Tarih Vakfı'nın da kurucularından, Türkiye'nin en önemli reklamcılarından, iletişimcilerinden biriydi Atilla. Evet, programın sonunda da tam 12 yıl önce Bebek 750 ile solo aşağı yarışına katılacağımı söylüyorum. Ne tesadüf. Şu anda ben Marina'da çekek yerinde Bebek 750'nin küçücük uyuma kabininden yapıyorum bu son programın son dakikalarını. Haftaya Cuma günü yine aşağı yarışı var. Ben de aynı rotayı iki kişi Bebek 750 ile yapacağız. Rota İstanbul Start, Turgut Reis, Bodrum Finish. Yani eskiden Bozcaada molası vardı. Onu kaldırdılar. Aşağı yukarı 4 gün süreceğini varsayıyorum havanın durumlarına göre. Yani 3 gece seyrimiz var. Hiç durmadan yelkenle gideceğiz. Daha sonra da işte Gökova'ya doğru uzanmayı düşünüyorum. Bu zor bir yolculuk. Aslında bu benim program sonunda söz ettiğim solo ve ikili yelkencilik, açık deniz yelkenciliği biraz da sınırların zorlandığı noktalar. Biz pek alışık değiliz böyle şeylere. Bu sene, geçen sene ve bu sene devam etti. Tolga Pamir başladı. Tolga Pamir Fransa ekolünden bir Türk yelkencisi. Uzun yıllar Fransa'da açık deniz yarışçılığı yaptı. Hem ikili hem solo. Bu sene de yaptılar. Biliyorsunuz Popa'dan İskenderun'a kadar hiç durmadan 11 gün de civarında 12 güne yakın bitirdiler. Biz de Cuma günü öğlen saatlerinde Beylerbeyi'nin önünden Filo ile birlikte start alacağız. Biz gayri resmi olarak yarışacağız. Çünkü hem Bebek 750'nin nitelikleri bu rotaya uymuyor. Şöyle ki işte Açık Deniz Yarış Kulübü içten takma motor istiyor. En az 3 kişilik ekip istiyor. Dolayısıyla biz uymadığımız için ben resmen bu yarışa katılamıyorum. Ama denemek istiyorum. Bunu bir konsept olarak da geliştirmek için bir öneri aslında. Tabii yolda başımıza ne gelecek bilmiyorum. Geçen seferki denememde direkte problem çıkmıştı ve Ataköy'den geri dönüp bir ay sonra yeniden yola çıkmıştım. Bu sefer tekne biraz daha hazır. 3 gündür karadayım. Alt bakımı yapıldı. Bir güvertede bir iki ufak tadilat işim vardı. Onları yaptım. Aşağı yukarı 2-3 saat sonra denize ineceğim ve tekrar yerimize bağlanacağız. Artık sıra teknenin bakımı bitti. Yol hazırlıkları nedir o işte? Bir seyir düzeni. Yiyecekler, içecekler, giysiler, can yelekleri, işte navigasyon sistemleri, güvenlik önlemleri gibi hazırlıklar sürecek. Cuma sabahı erkenden Marina'dan ayrılacağım. Ve dediğim gibi Filo ile birlikte yola çıkacağız. Tabii bir avantajım var çünkü sonuç olarak bu yarışın bir şeyi var. Güvenlik botları var, işte diğer yarışan tekneler var. Dolayısıyla herhangi bir problem anında telsizden anons etme şansım var. Umarım bir şey olmaz ama yani ben hep söylüyorum, koltukları çözüp bir tekneyle yola çıktığınız andan itibaren risklere ve problemlere hazır olmanız gerekiyor. Zaten her şey yolunda giderken, gelken yapmak çok keyifli ama asıl önemli, denizciliğin önemli bir meselesi. Çıkan problemleri çözüp tekneyi de rotasında gitmekte olduğu limana ulaştırmak. Yol boyunca radyo programı yapacağım. Artık kimlere renkleşeceğim bilmiyorum ama yine arşivden hazırlıklı olacağız. Ben 4 tane programı seçeceğim, radyoya bırakacağım. Eğer iletişimde bir problemimiz olursa gene arşiv yardımımıza yetişecek. Peki, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.